Altıncı ayrım.
Bahçe içinde 3 katlı bir binaydı. Gerek sokağa açılan kapısı, gerekse katların birbirine geçiş kapıları kilitliydi. Bahçede çocukların çalıştırıldıkları bir de atölyesi vardı. Hisle evinde kaldıkları süre içinde çocuklar çeşitli eğitimlerden geçirilmekteydiler. Haklarında raporlar tutuluyor, tutulan raporlar polis kayıtlarına işlenip polisçe denetleniyordu. Ali'yi getiren polis teslim kağıdını imzalayıp gitmişti. Ali'nin teslim edildiği odada orta yaşlarda bir kadın ve genç bir adam vardı. İnce yüzlü bir adamdı. Yanakları hafifçe kırmızıydı. Konuşurken yanaklarının kırmızılığı biraz daha artıyordu. Önceden tanıyormuş gibi karşılamıştı Ali'yi. Tanıyormuş da gelmesini bekliyormuş gibi karşılamıştı. Sıcak bir ilgi göstermiş, oturmasını işaret etmişti. Masasındaki meyve suyundan bir bardak da Ali'ye vermişti. Sonra birlikte üst kata çıkmışlardı. Ali'ye katın mutfağını, odalarını, banyosunu, oturma salonunu göstermişti. Aynı yaşlarda iki arkadaşmış gibi konuşuyordu Ali ile. Utangaç bir ses tonuyla ve sürekli konuşuyordu. Kimi anlarda yanakları birden kırmızıya kesiyordu. Gülümseyerek konuşuyordu. Ali'yi içinde 4 yatak olan bir odaya götürüp uyuyacağı yatağı göstermişti. Odadaki diğer çocuklarla Almanca konuşarak Ali'yi tanıştırmıştı. Ali'nin adını söyleyemeyince kızarmış, kızarmasını çocuklarla birlikte gülerek dağıtmaya çalışmıştı. Ali konuşmuyordu, sadece bakıyordu. Bakarken ne düşündüğü de belli olmuyordu yüzünde. Gözlerine şaşkınlığın ve anlamaya çalışmanın dalgaları gelip gidiyordu sadece. Sürekli olarak çevresini süzüyordu. Yanakları kırmızı genç, Ali'nin suskunluğuna aldırmıyordu. Anlamıyor, oluşuna da aldırmıyordu. Sürekli Almanca konuşuyordu Ali'ye, çocuk üsta evinde kalma yaşama koşullarını, yapması, yapmaması gerekenleri anlatıyordu. Ali'yi odasında bırakıp gittikten bir süre sonra içinde diş fırçası, havlu, pijama ve iç çamaşırları olan bir torba getirip yatağının üstüne koymuştu. Çocuk ısı evindeki çocuklar 10-15 yaşları arasındaydı. Ali'nin akranı çocuklardı. Bir arada olduklarında ve çoğunlukla Almanca konuşan çocuklar kimi zaman değişik dillerde konuşuyorlardı. Ali Türkçe konuşmaları da ilk kez bu ısı evinde duymuştu. Odasının açıldığı koridordan Türkçe konuşmalar gelmişti kulağına. 3 çocuk heyecanla bir şeyler konuşmaktaydılar. Ana avrat küfürlü bir konuşmaydı. Türkçe ve Almanca'nın birbirine karıştığı bir konuşmaydı. Ali neyi konuştuklarını tam anlamıyordu. Sık sık kullandıkları Türkçe küfür olmasa hiç anlayamayacaktı. Çocukların seslerini duyunca elinde olmadan odasının kapısına çıkmıştı. Anlayabildiği kadarıyla o çocukları da polis getirmişti oraya. Birkaç gün tutuklu kalacaklardı. Çocukların tutuklu kalacaklarını anlamıştı fakat nerede tutuklu kalacaklarını anlayamamıştı. Binanın zemin katında hücreler, mahzenler olabileceğini düşünmüştü. Odasının kapısından çocukların konuşmalarını dinlemeye başlamıştı ki çocuklar da Ali'yi görüp susmuşlardı. Kısa bir süre karşılıklı birbirlerini süzdükten sonra çocuklardan en kısa boylu olanı Ali'ye "Hemşerim sen Türk müsün?" diye sormuştu. Ali bir yanıt vermemiş, sessiz bakışını sürdürmüştü. Ali'den işkillenmişti çocuklar. Soruyu soran çocuk bu kez arkadaşlarına "Anlamıyor lan, kerizin teki bu. Ya Romanya çingenesi ya Yugoslav ya da Rum" demişti. Bir gözü hafif şaşı bir çocuktu. Deri bir montu vardı ve dirseklerine dek sıyırmıştı montunun kollarını. Bileğinde ve boynunda zincir vardı. Montunun kollarında ve kovboysu botlarında da zincir takılıydı. Çocuklardan ikincisi İspanyola benziyor demiş, sonra İbni'nin tipi hiç hoşuma gitmedi, ispiyon olabilir diye eklemişti. Kirpi saçlı bir çocuktu. Alnı yok denecek denli dardı. Saçları kaşlarının az üstünden başlıyordu. Ali sessizce bakıyordu çocuklara. Sessizce fakat her birinin gözlerinin içine içine bakmaya başlamıştı. İlk soruyu soran çocuk Ali'ye sokulup omzundan iteleyerek "Konuşsana lan, dilin mi yok?" dediği an Ali'nin gözleri ansızın şimşeklerini vermişti. Dudakları gerilmiş, birbirine kenetlenmiş düşleri gıcırdamaya, gözleri yanmaya, burun delikleri açılıp kapanmaya başlamıştı. Hızlı hızlı soluyordu. Ali'nin üstlerine salıvereceği korkusuyla çocukların üçü de birkaç adım geri sıçramıştı. Çocuklar geri çekilince yine eski durumuna dönüp sessizleşmiş, uysallaşmıştı Ali. Belli bir ölçüden fazla Ali'nin yanına sokulamayacaklarını ilk anda anlamıştı çocuklar. çeşit çeşit huyda hayvanın, çeşit çeşit huyda insanın hem birbirine karışıp hem birbirine karşı yaşam savaşı verdiği çöplüklerde büyümüştü Ali. Pençeleşiveren bakışları, dişleri, dudakları, tehlike karşısındaki doğal tepkileriydi Ali'nin. Tehlike kendinden güçlüyse zaten hemen savuşuyor, ortalarda görünmüyor ya da elindeki yemini teslim ediyordu. Gereğinde gövdesini de yem gibi teslim ediyordu. Tehlikenin gücünü, uzaklığını gözleriyle, kulaklarıyla, soluğuyla, duygularıyla, sezgileriyle ölçebilmesi çöplüklerden kalmış mirasıydı. Çocuklar geri çekildikleri yerde bir süre süzmüşlerdi Ali'yi. İçlerinden Ali'ye saldırma yönünde geçen her düşünce kıpırtısında Ali'nin dudakları geriliyor, dişleri kenetleniyor, gözleri şimşekleniyordu. Çocukların saldırma düşünceleri harekete dönüşemeden başladığı yerde köreliyordu. Ali'ye ilk soruyu soran çocuk bu kez, "Ulan bu dilsizin manyağın teki, başımıza bela saracak," demiş, başıyla arkadaşlarına "gidelim" diye işaret etmişti. Almanca konuşmaya başlamışlar, odanın önünden uzaklaşmışlardı. Ali bir süre arkalarından bakıp odasına dönmüştü. Odadaki çocuklar yatana dek yatağının üstünde oturmuştu Ali. Diğer çocukları süzmüş, konuşmalarını anlamaya çalışmış, yaptıklarına dikkat etmiş, dolaplarını açıp kapayışlarına ve içlerine bakmıştı. Sonra odanın açıldığı koridora çıkıp kapı önünde bir iki küçük tur atıp tekrar yatağına dönmüştü. Tekrar çıkıp bu kez daha geniş turlarla koridoru dolanmış, yine yatağına dönmüştü. Yatağının duvara dayalı başucuna sırtını verip kıvrılıp yatmıştı. Baş yastığı kadar küçülmüştü. Odadaki ve dışarıdaki seslere göre zaman zaman gözlerini aralayıp sesleri dinliyordu. Sonra iyice büzülmüş, iyice küçülmüş, dizlerini karnına çekmiş, kollarını bacakları arasına sıkıştırmış, başını bağrına gömüp kendini uykusunun kuyusuna bırakmıştı. Uyurken zaman zaman titriyordu. Zaman zaman inliyordu, sesi derin bir kuyunun uğultusunu andırıyordu. Esmer kadını uyandığında görmüştü Ali. Kadın, Ali'nin yatağının ayak ucunda oturuyordu. Ali'nin uyanmasını bekliyordu. Odanın lamba ışığı yerini gün ışığına bırakmıştı. Diğer çocuklar odada yoktu. Yatakları örtülmüş, düzenlenmişti. Sesleri bahçeden ve oturma salonundan geliyordu. Ali, uyanmasıyla birlikte yatma biçimini bozmadan duvara doğru biraz daha çekilip çevreyi dinlemeye, yatağının ayak ucunda oturan esmer kadını süzmeye başlamıştı. Kadına bir şey söylemeksizin bir süre bakmıştı Ali'ye. Ali'nin korkusunu dindirip kendine gelmesini beklemişti. Kadın Ali'ye, sokakta bulup evine götürdüğü kedinin kendisine alışmasını bekleyen çocuğun duygularıyla bakıyordu. Sevincin, hüznün, şefkatin yoğurduğu bir duyguyla bakıyordu. Sonra Türkçe, Almanca, İspanyolca gibi çeşitli dillerde konuşup Ali'ye kendisinden korkmamasını, kendisine güvenmesini söylemişti. Konuşurken bir ara kolunu uzatıp Ali'ye dokunmak istemiş, Ali'nin daha da büzülmesi karşısında dokunmaktan vazgeçmişti. Değişik dillerde konuşmayı sürdürmüştü, ağlamaklı, çocuksu bir sesi vardı. Bir süre konuştuktan sonra kolunu ikinci kez uzattığında Ali tepkisiz kalmıştı. Kadının kendisine dokunmasına, saçlarını, omzunu sıvazlamasına tepki göstermemişti. Ali böyle tepkisiz kalınca kadın da elini çekmeden biraz daha yaklaşmıştı Ali'ye doğru. Ali'nin hangi dili anladığını çözmeye çalışıyordu. İlk birkaç dakika içinde Ali'nin dilsiz olmadığını, konuşabildiğini anlamıştı. Ali hiç konuşmadığı halde esmer kadın hissedip anlamıştı bunu. Kısa bir süre sonra Ali'nin Türkçe konuştuğunu da anlamıştı. Sezgilerinin, saptamaların doğrulanması, kadının sesine sevinç yansıması taşımıştı. Seviniyordu. Kendine olan güveni pekişmişti. Yaşadıklarını hemen gidip birilerine anlatmak, sevincini birileriyle paylaşmak heyecanıyla dolmuştu. Biraz daha sokulmuştu Ali'ye. Yatağa, yorgana, uykuya, saça, göze ilişkin, havaya suya ilişkin, olur olmaz her şeye ilişkin sürekli ve sadece Türkçe konuşmaya başlamıştı. Ali'nin soluğundan, soluma biçiminden, bakışından, dinleyişinden tepkilerini arıyor, Ali'yi anlamaya çalışıyordu. Ürkütmeden sokulmaya, kendini alıştırmaya çalışıyordu. Ali'nin konuşmak istemediğini, konuşmaktan korktuğunu, korunma duygusuyla konuşmadığını da sezmişti. Sık sık, "Konuşmak istemiyorsan, istemediğin sürece konuşma," diyordu. Elini Ali'nin saçlarında, omzunda hafif okşayışlarla dolaştırıp, "Sana yardım etmek istiyorum. beni arkadaşın, ablan, annen, kardeşin gibi, kimi seviyorsan onun gibi düşün. Burada sana hiçbir kötülük olmayacak. Ne zaman istiyorsan beni çağır. Gündüzleri hep buradayım, birlikte olacağız diye sürdürmüştü konuşmasını. Sonra Ali'ye verilen çamaşırlara bakmıştı. Kırmızı yanaklı gencin yatağa koyduğu yerde, koyduğu biçimde duruyordu çamaşır torbası. Kadın, neden bunları giymeden yattın? Soyunmadan, yıkanmadan böylece yattın. Neden arkadaşların gibi kahvaltıya gitmedin diye sormuş sonra, önemli değil, bunları yapmaman suç değil. İstemiyorsan, istemediğin sürece yapma diye eklemişti. Ali hiç konuşmadan dinlemişti esmer kadını. Sürekli kadının gözlerine bakıyordu. Gösterdiği şeylere bakıyordu. Kıpırdandıkça, kıpırdayan yerlerine bakıyordu. Kollarına, ellerine bakıyordu. Çocuk ıslah evinin eğitimcilerindendi kadın. Türkçe de öğrenmiş, özellikle Türkiye'li çocuklarla ilgileniyordu. Duygulu ve sevecen bir ses ve çocuksu aksanla Türkçe konuşuyordu. Konuşurken sanki her an ağlayabilirmiş duygusu veriyordu. İncinmeye yatkın bir bakışı vardı fakat hiçbir gücün kendini kızdıramayacağı inancıyla konuşuyordu. Esmer kadın o gün akşama dek sadece Ali ile ilgilenmişti. Ali gün boyu esmer kadının istedikleri gibi davranmış fakat hiç konuşmamıştı. Banyo yapmış, temiz çamaşırları giyinmiş, kadının anlattıklarını dinlemiş, getirdiği yiyecekleri yemiş, yatağını düzeltmiş fakat hiç konuşmamıştı. Kalksa Ali de kalkıyor, otursa Ali de oturuyordu, alışmıştı kadına. Kadın kalkıp alt kat çalışma odasına gideceği anlarda, telefona çağrıldığı anlarda Ali de kalkıyor, onunla gitmeye yekiniyor, kadının odasında kalmasını istemesi nedeniyle peşinden gidemiyor, gelene dek sabırsızlıkla kadını bekliyordu. Esmer kadın Ali'ye sık sık kendisine güvenmesini, korkmamasını, kendisiyle konuşmasını yineliyordu. Kimi zamanlar aynı sözleri yinelemekten güçsüz düşüyor, kendisiyle konuşmadığı için küsmüş gibi bakıyordu Ali'ye. Akşam karanlığı inerken ertesi gün geleceğini söyleyip gitmişti kadın. Esmer kadın gittikten sonra uzunca bir süre koridorda arkasından bakmıştı Ali. Her an dönüp gelecekmiş gibi koridorda beklemişti. Sonra odasına dönüp eşyalara dokunarak bir süre dolaşmıştı. Dolaplara, sehpalara, abajurlere, prizlere, perdeye, panjura, kabloya ayrı ayrı dokunmuştu. Sonra yatağına dönmüş, koridordan ve dışarıdan gelen sesleri dinlemişti. İlk geceki gibi yatağının duvara dayalı baş ucuna çekilmiş, sırtını duvara verip büzülmüştü. Uykusu bastırınca yavaş yavaş gözleri yumulmuş, kollarını karnına çektiği bacakları arasına sıkıştırmış, boynunu omuzlarına çekip başını bağrına gömmüş uyumaya başlamıştı. Diğer çocuklar oturma salonunda televizyon seyretmekteydiler. Televizyon kapatıldığında bir süre daha aralarında konuşuyor, sonra uyumak için odalarına dönüyorlardı. Ali'nin kaldığı odadaki diğer iki çocuk da Ali ile aynı yaşlardaydı. Biri İtalyan, diğeri Portekizdi. Aralarında Almanca konuşuyorlardı. İlk gece biraz garipsedikleri Ali'ye ikinci gün alışmışlardı. Ne garipsiyorlar ne ilgileniyorlardı. Kendi dünyalarında iki çocuktu. Ali odada yokmuş gibi davranıyorlardı. Esmer kadın sabah Ali'yi yine odasında bulmuştu. Odaya biraz çıkışacakmış görüntüsüyle hızlı hızlı girmiş, Ali ile karşılaşınca söyleyeceklerinden vazgeçip yumuşamıştı. Ali uyanmıştı, pencere önünde oturmaktaydı. Kadın odaya girince oturduğu yerden ayağa kalkmıştı. Belli ki kadının gelmesini bekliyordu. Sabırsızlıkla bekliyordu. Esmer kadın Ali'yi böyle görünce oda kapısına omuz verip yaslanmış şarkı söyleme sesiyle günaydın demişti. Uyanıp hazırlanmış olmasını ödüllendirici bir bakışla odayı ve Ali'nin yatağını süzmüştü. Sonra neden kahvaltıya inmediğini sormuştu. Ali yanıt vermemişti. Sessizce gözlerine bakıyordu kadının. Bu kez esmer kadın çocuk azarlama tonuyla "Bu son olacak, bir kez daha getireceğim ama bu son olacak" diye söylenerek odadan ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra üstünde reçel sürülü iki dilim ekmek ve iki bardak çay olan bir tepsiyle dönmüştü. Esmer kadın o gün yine sadece Ali ile ilgilenmişti. Konuşturabilmek için her yolu denemişti. Kendi kendine konuşmuş, yanıt beklemeksizin Ali'ye sorular sormuş, diğer çocuklarla, ıslah evinin diğer eğitimcileriyle Ali hakkında sürekli konuşmuştu. Gün boyunca aynı sözlerle kendine güvenmesini, konuşmamasını yineleyip durmuştu. Konuşmaktan tıkanmış, güçsüz düşmüş, kızacak olmuş, daralmış ve bir ara dudaklarını ısırıp ağlamıştı. Ağlaması sırasında kalkıp gidecek olmuş, kararsız kalıp yine Ali'nin yanına oturmuştu. Bir kolunu Ali'nin boynuna dolayıp sıkı sıkı sarılmıştı. Uzunca bir süre hiç konuşmadan durmuştu öylece. Esmer kadın gitmeye hazırlanmıştı ki bu kez Ali kendiliğinden ona sokulmuş ve ezik bir duyguyla bakmıştı yüzüne. Ali'nin bakışı bir anda canlandırmıştı esmer kadını. Ali'nin anlayamadığı dillerde ağlamayı andıran bir sesle bağırmış, bu kez iki koluyla sarılıp kucaklamıştı Ali'yi. Dönmüş, oda kapısını açmış, koridoru kontrol edip kapıyı sıkı sıkı kapatmıştı. Gelip dizleri üstünde Ali'nin yanına yere çökmüştü. Sanki içinden konuşuyor da yankısı ses olup ağzına düşüyormuş gibi bir şeyler söylemeye başlamıştı Ali. Belli belirsiz sözcüklerle kekeliyordu. Kuruyan dudaklarını sık sık yalıyordu. Dili de kupkuruydu. Damağında pelteleşip yapışıyordu sözcükler. Esmer kadın soluğunu dinlercesine yaklaşmıştı Ali'ye. Bir sözcük olsun anlayıp çözmeye çalışıyordu. Burası hapishane mi, otel mi diye sormuştu Ali. Kadının, Ali'nin ağzından anladığı ilk sözler bunlar olmuştu. Bu kez kadının dudakları kurumuştu. Dudaklarını ıslatmak istediği dili kurumuştu. Sonra Ali'nin, polisler yine gelecekler mi? Burada döverler mi? Dövmek için aşağıya mı götürüyorlar sözlerini anlayabilmişti kadın. Ali sormuş ve susmuştu. Ali, su içiyormuşçasına sormuş, susuzluğu dinmişçesine susmuştu. Sonra kimseye söylememesi için yalvarmıştı kadına. Yalvarırken ellerini öpmek istemişti. Esmer kadın daha da şaşırmıştı. Bu kez saatlerdir içinde dizginlemeye çalıştığı ağlama duygusuna kendini dizginsizce bırakmış sarsıla sarsıla ağlamaya başlamıştı. Esmer kadın ağlamaya başlayınca Ali kadının omzuna, kollarına dokunmuştu. Tüy olmuş dokunmuştu, tül olmuş dokunmuştu, kül olmuş dokunmuştu. Ağlatmış olmanın utancıyla, özürüyle dokunmuştu. Ağlatmış olmanın suçluluk duygusuyla, istemeyerek suç işlemenin ezikliğiyle dokunmuştu. Nedenini bilemediği bir acıyı bölüşmek isteğiyle dokunmuştu. Yoksulluğun, güçsüzlüğün çaresizliğiyle dokunmuştu. Annesini anımsamıştı. Ağladığı zamanlarda uzanıp annesine hiç dokunmadığını anımsamıştı. Ağlayana uzanıp dokunmak gibi bir huyu, bir duygusu olmadığını anımsamıştı. Kobra'nın randevu evindeki kadını anımsamıştı. Ağlayana uzanıp dokunmayı bulmuş olmanın doygunluğuyla dokunmuştu. Dokundukça tanışıyordu kadınla Ali. Dokundukça ısınıyordu, alışıyordu. Esmer kadın bir süre ağladıktan sonra dudaklarını ısırarak kendi kendini yatıştırmaya çalışmıştı. Ağlamış olmayı kabullenemeyişin duygusuyla birkaç kez kendi dizlerini yumruklamıştı. Birkaç kez de derin derin nefes almıştı. Güçsüzlük saymıştı ağlayışını. Ali'nin onu yatıştırmaya çalışmasını ise daha da sindirememişti içine. Sanki yerleri değişmişti. Gözleri, elleri değişmişti. Kısa bir sessizlikten sonra Ali'ye, ''Ben senin kim olduğunu, nereden geldiğini, adının ne olduğunu bile bilmiyorum ki.'' demişti. İlk cümleyle birlikte yine kendine dönmüş, ''Sana kimse bir kötülük yapamaz, merak etme.'' diye eklemişti. Yeniden doğmuş yasına mutluydu esmer kadın. Birkaç kez sarılmıştı Ali'ye, yüzüne, gözlerine, saçlarına dokunmuştu. Kulağını başını öpmüştü. Bir kelebeğin çiçeğe dokunuşu gibi hafifçe öpüyordu. Tüm gece bu duygunun tüllerine sarınıp uyumuştu Ali. Yine büzülmüştü fakat bu kez yatağın ortasında büzülmüştü. Ertesi sabah Ali'nin odasına elinde bir torbayla gelmişti esmer kadın. O gelmeden çok önce uyanmıştı Ali. Sıvazlayıp düzelttiği yatağının üzerinde oturuyordu. Aralarında hararetle konuşmakta olan oda arkadaşlarına bakıyordu. Yandaki odadan bir çocuk daha gelmişti odalarına, Alman'dı. Anlatırken ellerini kollarını sürekli havada gezdiriyordu. Esmer kadın odaya girdiğinde kafesinin kapısı açılmış, saka gibi çırpınma benzeri bir heyecan sarmıştı Ali'yi. Ne yapacağını şaşırmıştı. Çabuk çabuk yatağının bir o yanına bir bu yanına geçmişti. Kadın kısa sözlerle selamlaşıp şakalaştığı diğer çocukları koridora çıkarmış, kilitli olan kat kapısını açmış, bahçedeki çalışma atölyesine yollanmıştı. Tekrar Ali'nin yanına dönmüş, elindeki torbayı yatağının üstüne koymuş, ''Bunları senin için aldım, haydi aç bak.'' demişti. Annesinin sesine benzetmişti Ali. öylesine benzetmişti ki bir an annesi geldi sanıp çevresine bakınmıştı. Annesi de benzeri bir cümleyle yanına geliyordu zaman zaman. Sesinde hep ağlamaklı bir sevincin izleri oluyordu. Annesinin sesinde de kendisine karşı bir acıma duygusu olduğunu hissetmişti hep. Fakat neden acıdığını bir türlü anlayamamıştı. Esmer kadın konuşurken de benzeri şaşkınlığı yaşamıştı Ali. Kendisine acıdığını hissediyor, niye acıdığını anlayamıyordu. Tam tersi, tıpkı annesine acıdığı gibi esmer kadına o acıyordu. Üzdüğü duygusuna kapılıyor, suçluluk duygusuna kapılıyor, ezilip büzülüyordu. Ali kadının yatağın üstüne koyduğu torbaya bakmıştı fakat yanaşıp dokunmamıştı. Kadının yüzüne, gözlerine bakıyordu. Kadın dönüp odanın kapısını kapatmış, getirdiği torbayı kendisi yatağın üstünde boşaltmıştı. Gömlek, çorap ve kaza kalmıştı Ali'ye. Bir küçük torbanın içinde de bel kemeri ve kol saati vardı. Sonra ayaklarına bakmıştı Ali'nin, kaç numara diye sormuştu. Kadınla birlikte Ali de bakmıştı kendi ayaklarına ve bilmediğini işaret etmişti. O günü de Ali'nin yanında onunla birlikte geçirmişti esmer kadın. Ali konuşsun istiyordu kendisiyle, her şeyi anlatsın istiyordu. Nasıl geldiğini, nereden geldiğini, ailesinin nerede olduğunu, kardeşlerini, arkadaşlarını, Almanya'daki tanıdıklarını, yaşadığı her şeyi anlatsın istiyordu kendisine. Ali ise ne konuşacağını, neyi konuşacağını, niye anlatacağını bir türlü bilemiyor, anlayamıyordu. Anlatmak için aklına gelenlerden de ürküp vazgeçiyordu. Ben çalmamıştım, o ölürken yoktum gibi bir anlama yorulamayacak sözler söylüyor, yarım kesiyordu. Sonra tırları anımsıyor, tırlardan bir iki sözcük söylüyor, kesiyordu yine. Ali'nin neyi nasıl anlatacağı bilemeyişini, sürekli şaşırmasını, kesik kesik, kırık dökük konuşmasını esmer kadın Ali'nin korkuyor olmasına, kuşku duyuyor olmasına yormuştu. Eşyalarını toplamış bir üst kata geçirmişti. Yeni oda daha küçüktü, iki yatak vardı. Esmer kadın odada yalnız kalacağını söylemişti Ali'ye. Korkmamasını, kimseden çekinmemesini, kendilerini kimsenin dinlemeyeceğini, polisin de bilmeyeceğini söylemişti. Aynı koridora açılan diğer odada iki çocuk daha kalıyordu. Çocukların biri Hintli, diğeri Seylanlıydı. Aralarında da çok az konuşan çocuklardı. Birisi 9 yaşlarında, diğeri 13 yaşlarındaydı. Yaşıyla da Ali'nin akranı olan 13 yaşındaki Hintli çocuk sanki ikiziydi Ali'nin. Kara kuru, incecik bir çocuktu. Sürekli düşünüyordu. Otururken bacakları arasında tuttuğu ellerini sürekli birbiri içinde ovuşturuyordu. Sıkıntısını ellerinde ufalamaya çalışıyordu. Kolları ve bacakları incecikti. Gözleri simsiyahtı. Çevresine her şeyi onaylamaya hazır bir merakla bakıyordu. Esmer kadınla Ali üst kattaki odaya geldiklerinden bir süre sonra yanakları kırmızı gençte Hintli çocuğun odasına gelmişti. Çocuklarla bir süre konuştuktan sonra ikisini de birliğinde alıp bahçeye inmişti. Esmer kadınla ilk kez uzun uzun bu küçük odada konuşmuştu Ali. Kimi zamanlar Ali kekeliyor, konuşamaz oluyordu. Böyle anlarda esmer kadın sık sık çay ve kek getiriyordu. Ali'nin konuşamaz olduğu anlarda bu kez o başlıyordu konuşmaya. Türkçeyi sevdiğini, öğrenmek için Türkiye'ye gittiğini söylüyor, gördüğü bildiği yerlerden söz ediyor, Ali ile ortak noktalar bulmaya çalışıyordu. Gördüğü yerleri Ali'nin bilmiyor oluşunu, tanıdığı şeyleri Ali'nin tanımıyor oluşunu şaşkınlıkla karşılamıştı esmer kadın. Böylesi anlarda ise esmer kadın tıkanıyordu. Tıkanışını, şaşkınlığını Ali'den gizlemeye çalışıyor, sürekli yeni şeyler anlatarak Türkiye'ye ilişkin Ali ile ortak bir nokta bulmaya çalışıyordu. Sonunda kendi tanıdığı Türkiye'nin Ali'nin Türkiye'si olmadığına karar vermişti. Kadının anlattıklarını gerçek değil de filmmiş gibi, sorularını soru değil de bilmeceymiş gibi dinliyordu Ali. Esmer kadının Türkiye'sini masalmış gibi dinliyordu. Ali'ye sürekli olarak yaşamını soruyordu. Kadının soruları Ali'de yaşamına ve yaşadığı yerlere ilişkin bir türlü yanıt çağrışımı yaratmıyordu. Nerede doğdun? Baban, annen kim? Adları neler? Kardeşlerin var mı? Almanya'da kimleri tanıyorsun? Kimin yanına geldin? Okula gittin mi? Buraya nasıl geldin? Gibi soruları sık sık yineliyordu esmer kadın. Ali kısa kısa sözlerle yanıtlıyordu kadının sorularını. Köyde ama bilmiyorum hangisi. Babam yok. Var ama yok, görmedim. Vurmuşlar dedilerdi. Musa ya da Kasım gibi bir adı olacak. Annem Suna ama şimdi Ayşe. Orospu diyorlar ama suçu yok. Öldürmüşler diyorlardı. Polis biliyor. Kardeşlerim var mı bilmiyorum. Hasta ablam varmış, askerler götürmüş. Amcamın çocukları vardı, onlar söylediydi. Almanya neresi? Burası şimdi Almanya mı? Alt kattaki o Türk çocuklarını gördüm. Başka tanıdığım yok burada. Sen bir de beni getiren o polis var. Buraya o şoförlerle geldim. Hani o çakmağı verdi bana, tırı var. Kimseden korkmuyor. Okul. Bizi okulun önünden geçirmezler, arkadaşlık da yaptırmazlar diye yanıtlıyordu. Sesinde acının, korkunun, kuşkunun izi yoktu, doğaldı. Çay içişinden daha doğal konuşuyordu. Sandalyede oturuşundan daha doğal konuşuyordu. İyi bildiği bir şeyi yapmanın doğallığı vardı sesinde. Çayını içerken, otururken yanlış yapmamaya özen gösteriyordu. Fakat konuşurken içinden nasıl geliyorsa öyle konuşuyordu. Tıpkı telefon çaldığında, kapı vurulduğunda, ayak sesleri geldiğinde kulak kesilişi kadar doğaldı konuşması da. Ali'nin anlattıklarında aradığı şeyi bulamıyordu esmer kadın. Ali beklemediği bir hastalık mikrobu gibi bulaşmıştı esmer kadına. Ali ile konuşurken daralıyor, sancılanıyor, boğuluyor, tıkanıyordu. Ve böyle oluşunun nedenini de bir türlü çözemiyordu, kabullenemiyordu üstelik. Uzmanı olduğu şeyler, uzmanı olduğunu sandığı şeyler, bilgileri, deneyleri, düşünceleri anlamını yitiriyor, anlamsızlaşıyordu içinde. Kendi kendine karşı da gerçekliğini yitiriyordu. Sesinde, düşüncelerinde yapmacıklaşma sezdikçe sinirleniyor, sinirini Ali'den saklamaya çalışıyordu. Bildiği dilleri unutuyormuş, sabrına yeniliyormuş, gücünü elinden kaçırıyormuş gibi oluyordu. Çay getireceğini söyleyerek sık sık çıkıyordu odadan. Esmer kadın Ali'ye çocuk ıslah evinin ilkelerini, işleme biçimini, çocuklarla olan ilişkilerin niteliğini de anlatmıştı. Ölümcül hastalığın hastaya açıklanmasını savunan bir doktorun duygusu ve sesiyle anlatmıştı. İçinde bulunduğun durumu, kendi gerçeğini bilmelisin ve ona göre bir çözüm aramalıyız diye başlamıştı anlatmaya. Ali hiçbir şey anlamadan dinlemişti esmer kadını. Net olarak anladığı tek şey, polislerin Türkiye'den geldiğini öğrenmeleri durumunda, onu hemen Türkiye'ye geldiği yere gönderecek oluşlarıydı. Bunu anladığı an başka hiçbir şeyi dinleyemez, duyamaz olmuştu Ali. Tüm varlığı, gözü, kulağı, ağzı, dili, duygusu, kuşkusu, korkusu, merakı anladığı bu şeye takılıp kalmıştı. Yine kekelemeye, susmaya başlamıştı. Kadın bir şeyler anlatıyor, anlattığı şeylere karşı Ali'nin tepkisini ölçmeye, duygularını anlamaya çalışıyor, merakla Ali'nin yanıtını bekliyor. Fakat Ali beklemediği bir biçimde başka sorular soruyordu ona. Esmer kadın Ali'ye Almanya'da bir yakını, tanıdığı olup olmadığını soruyordu ısrarla. Bir yakının bulunması durumunda bir sürede onların yanında kalabileceğini, bunun olanaklar yaratacağını söylüyordu Ali'ye. Bir yakınını bulmaları için kendisine yardımcı olmasını istiyordu. Ali ise bambaşka düşüncelerin duygularıyla bakıyordu kadına. Sorusuna yanıt bekleyen esmer kadına, ''Buranın sahipleri kobrayı tanıyor mu?'' diye sormuştu. Kadın anlamayınca, ''Hani kuduz, evinde orospuları olan'' diye açıklamaya çalışmıştı. Esmer kadın Ali'nin neyi aradığını, neyi öğrenmeye çalıştığını bir türlü anlayamamıştı. Ne kadar uğraştıysa, ne kadar soru sorduysa Ali'nin sözlerini çözememiş, aynı konuda bir daha konuşturamamıştı. ''Tanıdığın biri ise, akrabansa ben onu bulurum, sen anlat, kim, nerede yaşıyor, soyadı ne?'' diye ısrarla sordukça Ali'nin korkmaya başladığını görmüş, burada sana kimse kötülük yapamaz, korkma diye yatıştırmaya çalışmıştı. Korkuları da merakları gibi doğaldı Ali'nin, korkuları da sevinçleri gibi doğaldı. Hangi balkonun hangi saksısına konulsa, o balkonun o saksısında açmayı ya da solmayı sürdüren çiçek gibi doğaldı yüzü. Her şeyi, her yeri, her anı, o şeyin, o yerin, o anın sevinçleri ve küskünlükleriyle yaşıyordu. Doğal bir parçası oluyordu yaşadığı şeyin. Acısı da sevinci de duygularının doğal çiçekleriydi. Tasarlanmış acılar ve tasarlanmış sevinçler değildi. Karşısına çıkıvermiş acılar ve sevinçlerdi. Acısının nice büyük olduğunu, sevincinin ise küçük şeylerden geldiğini, küçücük şeylerle mutlu olduğunu bilmeyecek denli doğaldı. Günlerin susuzluğunu bir yudum suyla unutuverecek denli doğaldı. Dağın taşı çayırın otu gibi doğaldı. Esmer kadın sabahları daha erkenden gelir olmuştu. Erkenden geliyor ve gün boyunca çoğunlukla Ali ile ilgileniyordu. Ali'nin dünyasında kendini, kendi dünyasında Ali'yi arıyordu. Kendisini de yeniden arar gibi arıyordu Ali'yi. Kendisini de yitirmekten korkarak arıyordu Ali'yi. Ali'den gövdesindeki yaraların izlerini soruyordu. Ali anımsadıkça kesik kesik cümlelerle ve kısa kısa anlatıyordu yaralarını. Önemsemeden anlatıyordu. Esmer kadın Ali'nin anlattıklarının çoğunu doğru bulmuyordu. İnanamadığı için doğru bulmamayı yeğliyordu. Oysa Ali, bütünüyle de değil, anımsayabildiği küçük parçalarıyla ve doğallığı içinde anlatıyordu yaralarının öykülerini. Esmer kadın Ali'nin anlattıklarına inanmaktan da korkuyordu. İnsansa içindeki çok şeyin yıkılacağından korkuyordu. İnançlarının yıkıntısı altında kendini taşıyamaz olmaktan korkuyordu. Böyle zamanlarda sorularını değiştiriyor, konuşmayı daha başka yönlere çekiyor, sevdiği sevmediği, korktuğu korkmadığı şeyleri soruyordu Ali'ye. İnançlarında, inançsızlıklarında arıyordu Ali'yi. Korkusunu anlatırken gözlerini korku doldurmuştu Ali'nin. Telaşlanmış, koynundaki kartlarını yoklamış, çıkarıp bakmış, tekrar koynuna koyarken, "Polisler kaçak geldiğimi bilseler bu kartları da alırlar mı?" diye sormuştu. Öldüğü geceleri, ölüler içinde döndüğü geceleri, farelerin köpek leşleri yediği çöplüklerde söndüğü geceleri, en sıradan, en doğal sesiyle anlatırken Ali'ye inanmamıştı esmer kadın. Fakat kartpostallarını yitirme korkusuna inanmıştı. Üstelik sarsılarak inanmıştı. "Korkma, kartlarını kimse senden alamaz," diye yatıştırmış, "sana daha güzellerini getireceğim," demişti. Ali'nin kendisine alışmış olmasından hem mutluluk duyuyor hem korkuyordu. Ali bir hastalık mikrobu gibi her gün biraz daha sarıyordu gövdesini. Korkuyor oluşu, korkuyor oluşunun utancını da taşıyordu içinde. Bir gün önce sorduğu bir yara izinin öyküsünü ertesi gün geldiğinde tekrar soruyordu. Artık geceleri de Ali'nin yaralarıyla uğraşır olmuştu. Kendi inançları ve inançsızlıklarıyla uğraşır olmuştu. İkinci hafta sonunda İsmer kadın Ali'nin odasına genç bir adamla gelmişti. Oturup aralarında Ali hakkında uzun uzun konuşmuşlardı. Ali bir köşede hiçbir şey anlamadan dinlemişti onları. Seslerini dinlemiş, hareketlerinden, mimiklerinden kendisi hakkında konuşulanları izlemişti. Esmer kadın konuşma sırasında sık sık Ali'ye bakıp gülümsüyordu. Yine konuşmasına döndüğünde gülümsemesi bir anda donuklaşıveriyordu yüzünde. Zaman zaman ikisi de susuyor, düşünerek Ali'ye bakıyorlardı. Genç adam odaya girdiğinde boynundaki başörtüsü benzeri atkısını çıkarıp Ali'nin yatağı üstüne atmıştı. Bir süre sonra da aynı şekilde ceketini çıkarıp atmıştı. Sık sık ceketine uzanıyor, tütün paketini çıkarıyor, tütün saracak oluyor, vazgeçip yine cebine koyuyordu. Pembe yanakları üstünde kahverengi çilleri vardı. Yeşil renkli daracık bir pantolon giyinmişti. Kendi ölçülerine göre çok bol olan kazağı dizlerine dek sarkıyordu. Konuşurken sanki unuttuğu bir şeyleri anımsayarak konuşuyor gibiydi. Gitme öncesinde uzun bir süre sessiz oturmuşlar, tek tük sözcüklerle Ali'ye bakmayı sürdürmüşlerdi. Güzel bir kumaş üstüne düşmüş bir lekeyi nasıl çıkaracaklarını düşünüyor gibi bakmışlardı Ali'ye. Motoru bozulup yolda kalmış bir otoyu nasıl çalıştıracaklarını düşünüyor gibi bakmışlardı. Genç adam gitmeye hazırlanırken incecik bir sigara sarmış ve yakmıştı. Esmer kadını öpmüş, Ali'ye el sallayarak hoşça kal demişti. Elinin orta ve serçe parmağında yüzüğü, bir kulağında da küpesi vardı. Odadan çıkmadan kapı eşiğinde bir süre daha bakmıştı Ali'ye. Arkadaşı gittikten sonra esmer kadın Ali'ye, "Sana yardımcı olacak," demişti. "Bir çare bulmamız gerekli, bir çare bulmamız gerekli artık," diye söylemişti sonra kendi kendine. Ali iki gün sonra tekrar görmüştü aynı genci. O gün esmer kadın son derece gergin ve sinirliydi. Ali'nin odasına öğlene doğru uğramıştı ve sadece kısa bir süre kalmıştı Ali'ye. "Karşı odadaki Hintli çocuğu bulamıyoruz," demişti. Bir gün önce polisler havaalanına götürmüştü çocuğu. Birkaç kişiyle birlikte onu da ülkesine yollayacaklardı. Havaalanında polislerin elinden kaçmak istemişti çocuk. Başaramayınca bekleme salonunun camlarını kırıp intihar etmek istemişti. Yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden de gece yarısı kaçmıştı. Polisler bulamamıştı çocuğu. Sabah ıslah evinden sormaya, bilgi almaya gelmişti polisler. Esmer kadın olayı Ali'ye anlatmış fakat anlattığına da pişman olmuştu. Dönüp dönüp çocuğu sormuştu Ali. Gitmiş çocuğun odasına, yatağına bakmış, gelmiş yine sormuştu. Akşam saatlerinde esmer kadının arkadaşı olan genç de gelmişti ıslah evine. Ali'nin odasına girerken ilk gelişindeki gibi ceketini ve başörtüsü benzeri atkısını çıkarıp yatağın üstüne atmış, cebinden çıkardığı tütün paketinden sigara saracak olup vazgeçmişti. Paketini de yatağın üstüne atmıştı. Bir süre sessiz sessiz sürmüştü Ali'yi. Zaman zaman kalkıyor, odada bir iki tur dönüyor, şakacıl bir havayla Ali'nin omzuna vuruyor, yine yerine oturuyordu. Önceki gelişinden tek farkı fanila benzeri gömleğiydi. Diğerleri aynıydı giysilerinin. Bir süre sonra esmer kadın da gelmişti odaya. Aralarında yine Ali'ye ilişkin olarak uzun uzun konuşmuşlardı. Konuşmaları tamamlandığında esmer kadın tane tane Ali'ye de anlatmıştı. Ali'nin anlamasını, doğru anlamasını, kavrayarak anlamasını ister bir biçimde sözlerini yineleye yineleye anlatmıştı. Ali'ye durumunun ıslah evinde kalmaya elverişli olmadığını, polise rapor vermek zorunda olduklarını söylemişti. "Bak, bu son olay bizi de çok zor durumda bıraktı," demişti. Sesine korku tonu sindikçe bir an başka bir insan oluyordu sanki esmer kadın. Sonra kendi kendini bastırmaya çalışıyor, normal olmaya zorlanıyordu. Ali'ye durumunun ilticaya elverişli olmadığını, polisin mutlaka öğreneceğini, bunun kaçınılmaz olduğunu birkaç kez söylemişti ve herkesin de "Bu durumda polis seni geldiğin yere geri yollayacaktır," diye eklemişti. Ve her ekleyişinde Ali'nin bakışları altında ezilip "Fakat merak etme, tüm yolları deniyoruz, bir çare arıyoruz, kimse sana kötülük yapamaz, korkma," diye yatıştırmaya çalışmıştı. Gitmeden önce bir kağıda telefonunu ve adresini yazmıştı esmer kadın. Ali'ye verirken, "Benim burada olmadığım saatlerde bir sorun çıkarsa hemen ara. Gece nöbetçisi arkadaşa da söyledim, ona güvenebilirsin," demişti. Odadan çıkarken sıkı sıkı sarılmıştı Ali'ye. Sesi ağlamaklı olmuş, bir şey söyleyecek olmuş, vazgeçmişti. Onlar gittikten sonra Ali koridora çıkmış, kapısında Hintli çocuğun kaldığı odayı seyretmişti bir süre. Seylanlı çocuk yalnız oturuyordu odada. Yine Ali'nin ilk gördüğü günkü gibi oturuyordu. Yerinden günlerdir hiç kıpırdamamış gibiydi. Tek kıpırtısı gözlerindeydi. Kocamandı gözleri. Yüzü sincap yüzünü andırıyordu. Eşinin şahin kapmış sincap gibiydi çocuk. Ali odasına döndüğünde esmer kadının arkadaşının tütün paketini bulmuştu. Bakmak, dokunmak isteyip de bakmaya dokunmaya çekindiği paket bir anda Ali'nin olmuştu. Yatağının kenarına düşmüş olan paketi almış, birkaç kez elinde çevirmiş, açıp tütününü koklamış, yine özenle kapatmış ve dolabına koymuş, yatağının bir ucunda büzülüp yatmıştı. Tanıdığı birilerini bulmaları için kendilerine yardım etmesi Ali'den tek isteği olmuştu esmer kadının. Ali'nin yanına geldiği her güne bunun sorusuyla başlıyordu. "Düşündün mü? Birilerini bulmamız için yardım edecek misin?" soruları oluyordu ilk sözleri. Bir çare olarak akrabalarını ya da Almanya'daki kendi köylüsü, kendisi tanıdığı insanları bulabilmesi için kendisine yardımcı olmasını istiyordu Ali'den. Ali'nin hiç kimseye anımsamayışını kabullenemiyordu. Söylemek istemeyişine yoruyordu. Sürekli olarak Ali'ye, "Tanıdığın insanları bizden gizleme, onlara herhangi bir zarar gelmeyecek, lütfen bana güven," diyordu. Zaman zaman Ali'nin ağzından aklına düşen tüm adlar dişleri arasında ufalanıp dağılıyordu. Esmer kadın ısrarla tanıdığı insanları sordukça Ali'nin aklına bulmalarından korktuğu insanlar düşüyordu. Erlere, üç el silah sesiyle çöplüğü ateşleme komutu veren başçavuş Tarzan'ın anımsıyordu. Tırnak Sami'yi anımsıyordu. Zehiri, kobrayı, şişman adamı, aygırcı başını anımsıyordu. Penisini emzirdiği çocukların boğazını boğarcasına sıkan sinemanın ihtiyar fıstıkçısını, amcasını, amcasının çocuklarını, kör bakkalı, garajın bekçi başını anımsıyordu. Esmer kadın Ali'yi tanıyan, seven, bilen, yardım etmek isteyen birileri olsun istiyordu. Mutlaka vardı birileri, mutlaka olmalı diye düşünüyordu. Ali, o insanları bulmaları için kendilerine yardım etmeli mutlaka diye düşünüyordu. Bulacağı insanlar gelsinler, Ali'ye sahip çıksınlar, yanlarına alıp büyümesine, okumasına yardımcı olsunlar istiyordu. Bu, kendisini de çalıştığı yerde içine düştüğü sıkıntıdan, korkudan kurtaracaktı. Suç işliyor olmaktan kurtaracaktı. Eğer Ali'ye tanıdığı insanların kimler olduğunu söyletebilirse gidip onları mutlaka bulabileceğini, Türkiye'de bile olsa bulabileceğini düşünüyordu. Ali'ye sahip çıkmaları için kim olursa olsunlar onları ikna edebileceğini düşünüyordu. Ali'nin konuşmasını, tanıdığı insanları saklamasını bir türlü anlayamıyordu. Esmer kadının kendisine ısrarla acılarını, yaralarını, açlığını, korkularını anımsatmaya çalışmasını da Ali bir türlü anlayamıyordu. Anımsadığı her at sadece canının sızılarında yankılanıyordu. Korktuğu insanları bunca ısrarla bulmaya çalışmalarının nedenini anlayamıyordu Ali. Anlayamayışı korku kıvılcımlarıyla dolaşıyordu içinde. Esmer kadının sorularını yine de doğal çocuksu sesiyle yanıtlıyordu. Yaşamına, korkularına, korkuları karşısındaki önlemlerine ilişkin soruları doğal çocuksu sesiyle yanıtlıyordu. Kendini tanıyabilecek birilerini buluvereceklerinden korkuyordu Ali. Bir ara çakmağını ve kartlarını gösterip tır şoförlerini yaşamının masalı gibi ayrıntılarıyla anlatmıştı. Kadının tanımayışına şaşırmıştı. Şaşkınlığı Ali'ye gururlu bir hava vermiş. Ben bizim oranın sadece tırlarını değil tüm otobüslerini, minibüslerini, taksilerini de şoförlerini de tanırım demişti. Yolları sormuştu Ali, diğer kentleri sormuştu. Diğer kentlere nasıl gidildiğini sormuştu. Ali'nin böylesi soruları bu kez kaçabileceği yönünde işkillendirmişti esmer kadını. Buradan kaçmayı düşünmen hiçbir çözüm olmaz. Polis seni hemen bulur. Senin için de bizim için de iyi olmaz. Kaçman seni suçlu duruma düşürür ve bir daha kimse sana yardımcı olamaz. Bizi de suç işlemiş duruma düşürür ve biz de yardımcı olamayız diye uzun uzun anlatmıştı Ali'ye. Bir gün sonra bu kez Ali, kentin çöplüğünü, garajını, Çingene mahallesini sormuştu esmer kadına. Genel evini, barlarını, sinemalar sokağını sormuştu. Ali, esmer kadının kendisini tanıyacak insanları aramasından korkuyordu. Zehirin zaman zaman Almanya'ya geldiğini biliyordu. Gidip zehiri bulacağından, Kobra'ya haber yollayıp yanında çalışan çocuğu bulduk diyeceğinden korkuyordu. Adının Ali olduğunu bilseler, hemen kendisini de amcasını da herkesin tanıyabileceğini düşünüyor, gerçek adını söylemekten korkuyordu. Esmer kadının ısrarla ailesini sorduğu bir kezinde Ali, "İbneysen ailen seni istemez" demişti esmer kadına. "Sadece ailen değil, seni kimse istemez. Bizim oralı insanlar eğer buraya gelir de eğer benim burada olduğumu bilirlerse onlar da istemez. Duysalar öldürürler bile. İbne'yi öldürdün mü zaten sana kimse bir şey demez. Öldür çöplüğe at. İbne'yi gömmek günahtır" diye kendi kendine söylenme sesiyle eklemişti sonra da. Esmer kadınsa "Seni kimse suçlayamaz. Suçlu olmayanı kimse suçlayamaz. Bir daha böyle İbne sözünü de kullanma. Kendini böyle niteleme. Sen hiçbir zaman suç işlemedin. Sadece buraya kaçak girmen suç sayılıyor" diyerek susturmuştu Ali'yi. "Fakat beni tanıyanlar İbni olduğumu biliyor. Bir kez İbni olduğumu bir daha kurtulamazsın. Hatta bir kez parmak soksalar sana artık İbni olursun" diye yinelemişti Ali. Ali konuştukça bu kez esmer kadın şaşırıyordu. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırıyordu. Bildiği sözleri anlayamaz olmuş, Ali'yi sözcüklere bakarak dinlemeye başlamıştı. Kendi yüzünü tanıyamaz olmuş, aynalara bakarak dinlemeye başlamıştı. Uykusunu yitirmiş, tavanlara bakarak dinlemeye başlamıştı. Esmer kadına bulaştıkça bulaşmıştı Ali. Ali'ye konuşma duygusuyla bakıyor, kendini konuşmaya zorluyor, konuşacak söz bulamıyor, bulsa da sessiz söze ulaşamıyor, tıkanıp kalıyordu. Tıkandıkça Ali'nin boynuna sarılıp ağlıyordu. Ağladıkça kendi kendiyle dişliyor, ağlayışını kabullenemiyordu. Konuşmak için başka konulara zorluyordu kendini. Başka konularda başka Ali'ler arıyordu. Gücünü bulacağı, karşısında kendini güçlü göreceği Ali'ler arıyordu. Esmer kadınla konuşmaları sırasında Ali belli bir noktadan sonra dağılıp kendine doğru uzaklaşıyor, uyuklamaya başlıyordu. Duvar diplerinde, sinemalarda, garaj yollarındaymış gibi uykuya düşüyordu. Konuşma sesi aynı doğallıkta uyku solumasına dönüşüveriyordu usulca. Uyuklamayla başlayıp usul usul uykunun kuyusuna iniyor, Uykunun kuyusuna indikçe büzülüp kıvrılıyordu. Bir çukurda uyuyormuş gibi kıvrılıyordu. Bacaklarını karnına çekiyor, kollarını bacakları arasına sıkıştırıyor, kuş gibi boynunu omuzları arasına çekip başını bağrına gömüyor, büzülüp küçülüp uyuyordu. Zaman zaman titriyor, inleme benzeri sesler çıkarıyordu uyurken. Ali uykusuna sarınınca usul usul Ali'nin saçlarını okşuyordu esmer kadın. Sonra kaçar gibi çıkıp gidiyordu kentteki hayatına. 8. Neydi merak, bilgi neydi? Nasıl tanımlanıyordu şefkat? Arzu neydi, sevinç neydi, acı neydi? Zengini olduğunu sandığı şeylerin yoksulu kalmıştı birden. Yaşam neydi, sevda neydi, özlem neydi? Ödünç alınmış bir ömrü yaşıyordu sanki. Sevincini bile içinde yuvalanmış hüzünle ödüyordu. Ödedikçe borçlanıyordu. Teninde yalazlanan isteklerin bile borçlusuydu. Yitiğini uzağında arıyordu. Kendi içindeydi oysa. Kısacıktı saçları, simsiyah, kıvır kıvırdı. Adı Gisela idi esmer kadının.